Merhabalar efendim. Ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamla beraber Tasavvuf ve İrşat programına hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam,
İyi günler.
geçtiğimiz programda tebliğ, davet ve irşat kavramları üzerine yoğunlaşmıştık. Özellikle
Evet.
tebliğ ve davet kavramları üzerine çokça konuşmuştuk. Bunda ise inşallah irşat kavramını konuşacağız. İrşadın çeşitleri var.
Evet.
Belki sonraki yayınlarımıza kalır. Bugün sığmaz ama tasavvufta irşat ne anlama gelir?
Evet.
Oradan türeyen mürşit kavramı var.
Evet.
Bunları da inşallah konuşmuş olacağız hocam. Önce irşadı yeniden bir tanımlayabilirsek
Evet.
oradan başlayalım hocam. Buyurunuz.
Efendim önce reşad olmadan irşad olmaz diye birçok güzel bir söz var. Salah olmadan ıslah olmaz derler. Yani insanın önce kendisi reşit olmalı, doğru yol üzere olmalı ve doğru yolu benimsemiş, sindirmiş olmalı ki ancak irşad edebilsin. İrşad demek aslında yol göstermek demek. Mürşit diye de ismin faili var, şimdi kullanıyoruz. Yani rehberlik etmek demek. Yani bir insana kendi tecrübelerini de aktararak, yani hayati tecrübelerini de aktararak bulduğu doğruları başkasıyla paylaşma konusunda rehberlik etmek demek bir bakıma. Bizim Türkçe'de bugün tam anladığımız anlam budur. Yani tasavvufta da buna yakın manada kullanılır. Dini manada bu manada kullanılır. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı da bir irşat daire başkanlığı değil, daire başkanlığı var. Daha çok bu hutbeleri ve vaazları koordine eden bir başkanlıktır. Dolayısıyla yani insanların gönüllerine dini celil İslam'ı en uygun usul ve üslupla sunmak, anlatmak, şifahi olarak anlatmak ama bir de bunun aksiyon tarafı yani eylem ve amel tarafı var. İşte bunun eylem ve amelle buluşan tarafı irşadın gücünü, tesirini artıran tarafı. O bakımdan yani bu reşad olmadan irşad olmaz sözü de bu anlam için kullanılmıştır. Yani bir adam birilerini irşad etmek istiyorsa o insanları çağırdığı reşada, doğruya, güzele, iyiye kendisi öncelikle uymuş olmalı, tabi olmuş olmalı. Onu içine sindirmiş ve benimsemiş olmalı ki sözü karşısındakinde makes bulsun, karşılık bulsun.
Hocam, bu kavramın içerisinde aynı zamanda olgunlaşma, olgunluk da var mıdır?
Tabii şimdi biz Türkçe'de de kullanıyoruz reşit diyoruz mesela.
Evet.
Reşit ne demek? Reşit yani buluğ çağını aşmış, ergenlik çağını geçmiş ve sorumluluk taşıyabilecek akli melekeleri, yetenekleri yerinde olan bir kimse ve kimse için kullanıyoruz bu kavramı. Dolayısıyla irşat kavramında bu olgunluk da, bu kemal de olduğunu açıkça görüyoruz. Yani daha doğrusu mürşit olan kimse de müsterşitle beraber kendi irşadını tamamlamış oluyor. Ama tabii önemli olan önce müsterşidi de bulmak lazım. Yani mürşidin müsterşidi de kendi bulması gerekiyor belki. Hatta belki kendisi hazırlaması gerekiyor. Yani pazarlaması o kadar güzel olmalı ki, sunumu o kadar iyi olmalı ki. Bu sunumdan kastım benim şifahi manada sunum değil. Yani duruşuyla, bakışıyla, sözüyle, sohbetiyle, vakarıyla, vefasıyla ve insanlara olan iletişimiyle insanlar onun vereceği açıklamalardan, onu yapacağı sunumlardan, sözlerden böyle hazır bekler vaziyette etkilenmek için kendilerini sunmalıdırlar. Yani ben hazırım. Yani senin sunumuna ben kendimi sunuyorum. Hazırım manasında işte o müsterşidin bulunması mürşidin işini kolaylaştırır. Mürşit, irşad eden kimse önce o müsterşitleri bulmalı ya da yetiştirmeli, önüne koymalı. Bak, sizin böyle buna ihtiyacınız var. Bunu söyleyerek değil yalnız. Yani onların bu ihtiyacını fark ederek onlara kendilerine bunu söylettirmek. Ya hocam ne kadar güzel şey diyor. Bunları dinlemeye çok ihtiyacımız var. Bunları biz hakikaten hiç bilmiyoruz diye insanlar kendiliklerinden talip olmalılar. O satıcı, bayi olan daha doğrusu işte o sen şeyde konuştuk ya
evet.
Dini kavramların özellikle bu irşat ve davet kavramlarının daha çok ticaret kavramlarıyla kullanıldığını konuşmuştuk. Yani aslında bir bakıma din hizmeti sunan insanlar bir bayi gibidir. Yani satıcı gibidir, pazarlamacı gibidir. Yani pazarlamacının usulü, üslubunu, tekniğini kullanmasında bir mahsur yok. Kur'an-ı Kerim çünkü bunu öneriyor. İştera kelimesi mesela, müşteri kelimesi yine Allah Teala kendisi için kullanıyor bunu. İnne Allaha iştera minel mu'minine enfusahum diye yani Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet mukabilinde satın almıştır. Yani müşteri kelimesiyle bunu ifade ediyor. Yani demek ki bu tür ticari ilişkilerdeki menfaat, maddi menfaat çıkarlarının manevi menfaatlerle kalitesini ve keyfiyetini artırmak ve insanların anlamasını kolaylaştırmak için Allah Teala bu kavramları kullanıyor. Hatta mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin peygamber olduğunu kabul eden, mümin olan, ona bu imanı açıklayan kimselerin peygamberimizle yaptıkları sözleşmenin adını biz beyat diyoruz. Yani o da aslında ticari bir işlem gibi. Yani el ele tutuyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, imanını açıklıyor. Ben seni peygamber olarak, Kur'an'ı kitap olarak, dini İslam olarak seçtim. Yani Cenab-ı Hakk'a da buna şahit tutuyorum diyerek beyatini ifade ediyor. Yani burada da bir ticari, hani mal alıp satarken de el ele tutuşulur ya. Yani evet. Özellikle canlı mallar Anadolu'da çok yaygındır bu. Kurban pazarlarında falan böyle bir el ele tutuşulur. Aynen ona benzer şekilde bu manevi alışverişinde bir el ele tutuşarak bir kalbi iletişim kurulması. Çünkü damarların birbirine değmiş olması kalbi iletişimi de artırıyor.
O etkileşimi artırıyor.
Etkileşimi artırıyor. Ve böylece o irşat da kolaylaşıyor. Ondan sonra ıslah da kolaylaşıyor. İnsanlarla sözün, sohbetin gücü de artıyor. Bu manada. Yani irşatta böyle bir özellik var.
Hocam başlarken reşat olmadan irşat olmaz sözünü söylediğinizde aklıma şu geldi. Hani olmadan oldurmak diye bir kavram var
tabii,
ya.
Tabii.
Bununla ilgili dizeler var. Geçen de konuşmuştuk sizle. Gör zahidi kim sahibi irşat olayım der. Dün mektebe girdi. Bugün üstad olayım der.
Aynen öyle.
Yani her şeyin aslında bir zamanı ve bir süresi zemini var. Değil mi hocam? Süresi var.
Şimdi baktığınız zaman yani peygamberlerin bile peygamberlik öncesi bir hazırlık safhasının olduğunu görüyoruz. Yani Hazreti Musa'nın Kur'an-ı Kerim'deki o 30+10 40 günlük işte bir bakıma riyazat ve inziva halvet süresi. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam'ın vahiyin gelmesinden önceki o 6 aylık yine inziva süresi. Hubbe ileyhil hala, yani ona yalnızlık sevdirilmişti diye hadis kitaplarında geçiyor. Yani ve ilk vahiy geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, ilk vahiy geldikten sonra da yine gece ibadetine teşvik ediyor Peygamberimiz. Bakın yani önce bir inziva ve halvet hayatı, sonra ilk Cebrail ile yüzleşme ve ikra ile kendisini tanıma ile ilgili bir mesaj geliyor. İkra, Bismillahirrahmanirrahim, halak, halakal insanı min alak ifadeleriyle. Ondan sonra ya eyyuhel müzzemmil kumil leyl diye başlayan ayetlerle, ey örtüsüne sarınıp örtünen, kalk geceleyin, gecenin üçte biri daha azı ve daha fazlası olmak üzere gece namazı ile Cenab-ı Hakk'ı anmaya, ibadetle kalbi yakınlık kurmaya dikkat et. İnne naşiyetel leyli hiye eşeddu vatan ve akvemikiyle. Yani gecenin dinginliğinin, yani Kur'an'ı anlamak, ibadeti daha doya doya yaşamak açısından daha etkili olduğunu söyleyerek Allah gece ibadetiyle Hazreti Peygamber'i daha yüksek bir vahiy ilahiye ve ona vereceği inzar görevine hazırlıyor. Yani tabirce. Çünkü ya yuhel müddessirden sonra kum fe enzir geliyor. Yani ama ondan önce gece ibadeti var. Yani inziva, ondan sonra işte ilk kendini tanıma mesajı ikra ayeti gelmesiyle, ondan sonra arkasından ya yuhel müddessir kum fe enzir.
Yani bir tedricilik var.
Tabii. Dolayısıyla bu şeyde de Hazreti Peygamber'in yolunu sürdüren mürşitlerde de efendim üstadlarda da neyse yani kim yapıyorsa bu işi, onlarda da bir tedriciliğin olması gerekiyor. Yani bugün başladım, yarın oldum yok yani. Ve mutlaka bir süreç var. O süreci tamamlamak ve eksiklerimizi tamamlayarak o noktaya, zaten kemal Allah'a mahsus. Yani ve'bud rabbeke hatta yetike'l yakin ayeti de bunu gösteriyor. Yani bizim ibadetle ilişkimiz anlık, zamanlık değil, ömürlük. Yani son nefesimize kadar, ölünceye kadar sorumluyuz bundan. Ve her ibadette de son nefeste ibadet yapıyormuşuz, son nefesimizi alıyormuşuz duygusuyla bunu yapmak bize tavsiye ediliyor. Yani bunların hepsi bizi o işte irşada alıştırmak, hazırlamak ve o suretle Rabbimizin huzuruna çıkabilmek amacına yönelik yani.
Belki hocam bu şeyi de ileride başka bir programda konuşabiliriz. Hani zahidin sahibi irşad olma isteği nereden geliyor meselesi? Çünkü İrşat sahibi olmak isteyen çok kişi var. Mürşit olmak isteyen belki çok kişi oluyor ama derviş olmak maharettir diye sözler vardır malum. Yani bunu belki ileriki programlarda özellikle o sahibi irşat olma isteğini konuşuruz ama bugün
tasavvuf çağına geçtiğimiz zaman konuşuruz inşallah.
İrşadın çeşitleriyle alakalı hocam. Belki bu irşat hangi çeşitleri vardır? Bununla alakalı konuşabilir miyiz?
Öyle tabii, ondan da bahsedeyim. Şimdi bir defa toplumda irşat dediğiniz şey insanların inançları, ibadetleri, ahlaki statüleri, ibadetlerindeki ihlasları ile ilgili herkesin kendine göre alâ merâtibihim problemi var. Yani toplumda öyle insanlar var ki Tanrı tanımaz. Yani ateist, hiç inanmıyor. Gerçekten hiç inanmayan insanların bulunduğu, melahit dediğimiz, mülhit dediğimiz insanların bulunduğu bir ortam. Gerçekten Müslümanlar ve insanlar adına zor bir süreç. Dolayısıyla bir Müslümanın ilk yapacağı belki, yani hiç inanmayan, Tanrı tanımayan, efendim Allah bilmeyen, ateist olan bir insanı en azından Allah'ın varlığına ikna etmek birinci adımdır. Yani inşaat da çok önemli bir adım bu. Yani hiç bu manada behresi olmayan bir insana bunu yapmak. İkincisi gayrimüslim. Yani bir inancı var, bir Allah, Tanrı vesaire var ama bir başka dine mensup veya bir başka yollara mensup veya bu işin detayını bilmiyor. Ona Cenab-ı Hakk'ı tanıtıp yani onun Müslüman olmasını sağlayacak şekilde bir sunum yapmak, anlatmak, İslam'ın güzelliğini anlatmak. Tabii bunun illa şifahi olması da gerekmiyor. Çoğu zaman bu ameli olarak, uygulamalı olarak sizin üzerinize görüldükçe insanların dikkatini çekecek olan bir hadisedir. Yani bu çok önemli bir şey. Yani özellikle insanlar bu şeyden çok etkileniyor. Yapılan iş ve işlemlerden. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Geçen hafta bir şey yayınlandı. Efendim bir Avrupa'da bir araştırma yapmış, Amerika'da galiba bir hanım kız 20 tane kiliseye 2 aylık çocuğum var, buna bakım için yardım talep ediyorum diye telefon açmış. Müsait değiliz falan diye cevap vermişler. Bir caminin derneğini aramış. Neredesiniz ve ne tür bir yardım bekliyorsunuz diye hemen cevap vermişler. Bunu yapan kızlar çok etkilenmiş. Yani kiliselerin cevap vermeyip bir Müslüman cami derneğinin böyle bir şeye hem adres sormaları hem ne tür bir destek bekliyorsunuz şeklinde sormuş olmaları çok etkilemiş insanları. Çünkü insanlar bu tür şeylerden yani insanlara dokunan, yararı faydası dokunan ve kendisini önemseyen, değer veren muamelelerden hoşlanıyorlar. O yüzden irşat ile meşgul olan insanların da bu tür karşısındakine değer verdiğini hissettirmesinin ben çok anlamlı olduğunu. Yani insansın sen. Sen de Allah'ın yarattığı bir Ademsin. Ve hem de eşrefi mahlukatsın. Gözüyle baktığınız ve bunu söylediğiniz zaman insan zaten ya bu yüksek perdeden güzel bir şey söylüyor. Ya bana da değer veriyor diye gönlünü açma ihtimali yüksektir. O bakımdan önce insanların böyle bir Allah inancına eriştirilmeleri, sonra imkanı varsa Müslüman olmaları, yani bir başka din mensubu ise onu sağlamak, ibadeti olmayan insanları toplumda bir sürü inanıyor ama ibadeti yok. İbadet eder konuma getirmek, onların ibadetlerini artırmak, ibadeti olan insanların daha ihlasla ibadet etmelerini sağlamak. Bir de ahlaki bakımdan yani bu 5 mertebede bunları değerlendirebiliriz. İrşadın kalitesini ve keyfiyetini. Çünkü her mertebede, her sınıfta muhatabımız var. Yani ateist insan da var toplumun içerisinde, hiç inanmayan insan. Dini, inancı var mı yok mu farkında olmayan insanlar da var. Efendim ibadeti olan olmayan da var. Olup onda ihlas var mı yok mu onu aramayan insan da var. İbadetin sonucunda bir ahlaki değere ulaşacağının farkında olmayan insan da var. Dolayısıyla her insana verilebilecek bir mesajı var Müslümanın aslında hepimizin. Ama tabii bunun özellikle de irşat istidadı olan ve böyle bir becerisi olan insanlar tarafından yapılmasının ben karşılığı olduğunu düşünüyorum. Yani herkes irşat etmeye, emir-ül maruf yapmaya veya tebliğ ve davet yapmaya kalkarsa çoğu zaman bu maksada matuf olmayabilir. Yani yerine ulaşmayabilir, adresine ulaşmayabilir. Bazen fincancı katırlarını da ürkütebilir. Ona dikkat etmek lazım.
Tam olarak aslında bunu ekleyecektim hocam. Yani sizin saydığınız o 5 merhalede hepsinde de bir temsiliyet önem arz ediyor. Yani kesinlikle. Siz onları söylerken ben o aklıma düştü. Yani özellikle kişilerde irşat yapan kişilerde mesela İslam'a girdi o kişi. Ondan sonra onun temsiliyetini önemser. Yani onun yaptığı, ettiğini kendi hayatında da uygulamak ister. Eğer söyledikleriyle hayatı birbirini tutmuyor o zaman o kişilerde de o irşadın etkisi olmuyor. Yani biraz önce söylediğim olmadan oldurmak meselesiyle alakalı bir şey. Yani bazı kişiler böyle kendisi irşad olmadan etmeye çalışıyor.
Salah olmadan ıslah da olmuyor.
Evet.
Bakın o Kur'an-ı Kerim'deki ve aslihu beyne habeykum ayet-i kerimesi.
Evet.
Yani kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz. Şimdi bu kardeşlerin arasını ıslah etme meselesinde de herkesin ıslah etmeye kalkışmasının sonucu başka. Hakikaten bu konuda kendisiyle ilgili problemi çözmüş, kendi kardeşleri arasındaki problemi çözmüş, ıslahı beyin etmiş ve bu özellikleri temayüz etmiş bir insan bu işe el atar. O bunların arasını bulmaya kalkarsa onun sonucu daha farklıdır. Ama öbürünün yapacağı iş bazen daha çok öfkeyi artırıp kini ve gayzi hortlatabilir. Onun için bence yani bunun erbabınca yapılması ve aşama aşama, safa safa yapılması, acele etmeden, sinire sinire yapılması çok önemli. Çünkü birden hepsini verdiğiniz zaman dozaj yüksek olunca yan tesir de yapabiliyor ilaçlarda bile. Yani ben çabuk tedavi olayım diye antibiyotik alırken hepsini birden almıyorsunuz. Bir hafta boyunca doktor diyor ki yani bu sana güçlü bir antibiyotik yazdım ama bir hafta boyunca şu dozajda alacaksın bunu. Ya ben bir dozajda alayım da hepsini hemen kurtulayım hastalıktan demiyoruz. Niye? Çünkü vücudumuzun kaldırabildiği bir şey var, oran var antibiyotikle ilgili. O direnci hesaba katarak bir haftaya razı oluyoruz veya 10 güne razı oluyoruz. 10 gün boyunca sabah akşam alıyoruz ilacı ve hastalığımız düzeliyor. Burada da öyle. Burada da hani bir düşünce, inanç ve değerler manzumesini yeniden inşa eden bir adamın akşamdan sabaha değişikliği çok kolay bir hadise değil. Yani bunun aşama aşama olması, safa safa olması en doğal olanıdır, en tabii olanıdır. Öyle olduğu zaman zayiat daha az olur. Ama birden hepsini şunları buradan, çünkü Kur'an-ı Kerim'in inişine baktığımız zaman bile o var yani. Kur'an-ı Kerim'in inişinde 23 yıllık bir süreç var. Yani 23 yıllık süre içerisinde inen ayet-i kerimelerin bir sıralaması var. Yani Mekke dönemindeki inen ayet-i kerimeler daha çok iman meseleleriyle ilgili, şirki ortadan kaldırmakla ilgili, efendim ahiret meselesiyle ilgili. Yani kafasındaki Allah ve ahiret fikrini tesdik ettikten sonra Müslümanın, ondan sonra Medine döneminde ibadet hayatı, muamelat, ahlak ve hatta ukubat gibi hükümler nazil olmaya başlıyor. Ve bazı şeyler, ukubatı gerektiren suçlar ise 3-4 safhada yasaklanıyor. İşte içkinin, kumarın yasaklanması ile ilgili ayet-i kerimelerin 4 safhada geldiğini biliyoruz. 4 evet. Ayet-i kerime var bununla ilgili. Yani bu demek ki insan fıtratında bir tedricilik var. Yani insanoğlu hemen küt diye oradan oraya geçemiyor. Bu şey değil ki, makine değil ki tuşuna bas dursun, tuşuna bas çalışsın değil. Yani bir aşaması var. Onun için bir alıştırma süreci geçmesi gerekiyor.
Hocam belki bugün bu tedriciliği kısmen bozan bir durum var. Yani bu tabii mecellede bir kaide var. Yani ezmanın tagayyuru ile ahkamın tagayyuru inkar olunamaz diye. Bugün ezman şöyle tagayyur etti zaman. Sosyal medya artık ortaya çıktı. İrşadın da usul ve yöntemine etki ediyor bu tabii ki.
Kesinlikle.
Yani eskiden daha çok birebir belki bir mecliste veya birebir bir ortamda irşat mümkünken ya da bir toplulukta.
Evet.
Şimdi bugün ise sosyal medyada yüklediğiniz bir yayın, yazı, bir video, bunlar hepsi irşada etki eden, o karşıdaki kişinin olgunlaşmasına, tekamülüne etki eden hususlar oluyor. Burada ne söylemek istersiniz hocam?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi irşatla ifsat birbirinin opozitidir. Zıddıdır.
Evet, zıddıdır.
Yani. Zıddıdır. Yani birinin varlığı öbürünün yokluğu demektir. Dolayısıyla şimdi sosyal medya veya işte dijital ortamlar baktığınız zaman irşattan çok ifsada hizmet ediyor. Ve ifsat da negatif duygu olduğu için daha çabuk karşılık buluyor insanda. Nefsi buna mütemail, ortam buna mütemail, efendim şeytanın işine geliyor.
Peki hocam yani sosyal medyanın irşattan çok ifsada sebep olması, irşat usullerinin ona şimdi, uygun yapılmamasıyla
hayır,
mı alakalı yoksa platformun kendisiyle mi alakalı?
Platformun kendisiyle alakalı. Platformun kullanıcıları, içerik üretenler irşat için değil ifsad için üretiyorlar. Yani insanların kafalarını karıştırmak, zihinlere zehir atmak, kalplere şüphe düşürmek ve böylece toplumda bir takım böyle ne yapacağını bilemeyen aciz insanlar üretmek için bunu yapıyorlar. Ve bunda muvaffak da oluyorlar. Biz de tabii yeteri kadar onların ifsatlarına mukabil irşat edici içerik üretemediğimiz için zayıf kalıyoruz. Yani Müslümanlar ve işte insanı savunan, insan unsurunun korunması gerektiğini savunan insanlar gerçekten yeterli içerik üretemiyoruz.
İrşat içerikleri.
İrşat içerikleri üretemiyoruz. Veya pozitif içerikler üretemiyoruz. Negatif içerikler çok fazla ve sürekli kemiriliyor insanların kafaları, kalpleri, gönülleri, zihinleri. Bu kemirilme sonucunda tabii bir zafiyet oluşuyor.
Peki bu saydığınız tedriciliği bozan bir durum mu sizce? Yani tedricilikte çünkü biraz daha böyle o sakinlik ve teskin hali de var yani. Şimdi bu sosyal medyada çok hız
biz, onu söyleyeceğim. Oluyor. Ben onu söylemek istiyorum. Şimdi biz bizim konuştuklarımız zamanın normal aktığı, insanların normal evrim ile geliştiği, yani aileden alacağını aldığı, sokaktan alacağını aldığı, mektepten alacağını aldığı ortamlara göre konuşuyoruz. Şimdi insanlar aileden alacağını da, sokaktan öğreneceğini de, mektepten öğreneceğini de hepsini aynı anda sosyal medyadan öğreniyor. Ve ailedeki, sokaktaki hatta mektептekiler belli bir süzgeçten geçmiş olan bilgiler. Yani çocuğa bunları aile de verirken belli değerleri var. O değerler kapsamında veriyor. Okul verirken kendine göre bir takım tercihleri var. Onlar kapsamında veriyor. Ama sosyal medyanın bir değerleri yok. Sosyal medya tamamen tıklanmaya, efendim like almaya, beğenilmeye, ilgiyi yönetmeye ve duyguları yönetmeye yönelik bir amaç ve para kazanmaya yönelik. Yani buraya çok reklam alayım, buradan çok para üreteyim. Yani bunu kullananlar bunun için yapıyor bunu. Senin çocuğunun değerleri kaybolmuş, milletinin değerleri gidiyor, devlet çöküyor, millet çöküyor. Onun derdi değil. Onun derdi ben ne kadar tıklanma alıyorum, ne kadar reklam alabiliyorum bunun mukabilinde, ne kadar çok kazanıyorum ona bakıyor. Yani bu kapitalist sistemin ürettiği şeyler bunlar, sonuçlar. Dolayısıyla bizim konuştuklarımız normal zamanda, tabii akışında olayların olması gereken şeyler. Yani ezmanın tagayyürü bile şimdi o kadar hızlı gelişiyor ki yani artık seneler 365 gün değil. 36,5 güne düştü neredeyse yani.
Kesinlikle.
Bu kadar hızlandı. Yani olaylar açısından söylüyorum. Üretilen fikirler ve teknolojik gelişmeler açısından söylüyorum. Şimdi bu kadar hızlı akan bir zamanda insanları durdurmak da mümkün değil. Yani bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete hesabı. Yani hakikaten böyle bir dijital ortama bindik, gidiyoruz. Nereye gittiğimiz belli değil. Durdurma şansına da sahip değiliz. Ha biz giderken neyi kurtarabiliriz? Batmadan nasıl kendimizi, çocuklarımızı kurtarırız? Milleti ne kadar kurtarabiliriz? Bunun derdindeyiz. Bunun için tek yapacağımız şey içeriktir.
Evet hocam, belki bu konuyu özel başka bir yayında da konuşmak gerekecek. Özellikle bugünkü platformlarda irşadın usulleri bağlamında.
Kesinlikle.
Bugün müsaadenizle programın sonuna geldik hocam. Evet, vaktimiz doldu. Uyarı geliyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki tasavvuf ve irşat programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.